Ayrım 29, Piyon, Stephen James, sayfa 380.
Peki hayatta kalan başkaları da var mıydı baba?
Hayır, tüm sabah bekledim, hiç kimse geri gelmedi. Cesetlerle baş başa kalmıştım. Neredeyse tanıdığım, bildiğim herkes ölmüştü. Hastaneye gittim. Aslında sadece küçük bir kabindi ve omzum için ağrı kesici buldum. Ana binanın yakınlarına gitmek istemiyordum ama oradan ayrılmak da istemiyordum. Gidecek bir yerim yoktu. O yüzden sabahın büyük kısmını bekleyerek, binaya bakmamaya çalışarak geçirdim. Ormanda yaşayan kabilelerden talancılar gelince saklandım. Sonra Kincaid'in sesi yavaşladı. Hatta duygusuz ve sert bir hal aldı. Guyanese savunma gücü üyeleri geldi. Gülüyorlardı oğlum, cesetlerle dalga geçiyorlardı. Ailemle ve arkadaşlarımla. Daha önce beyinleri uyuyordu, şimdi bedenleri de beyinlerine katıldı. Böyle şeyler söylüyorlardı. Ama kullandıkları uyumak sözcüğü ölmek anlamına da geliyordu. Bu sözleri sevdiğim insanlar hakkında kullanıyorlardı David.
İlk aileniz.
Evet, ilk ailem.
O aptal çocuk ortaya çıktığında kasetti düzenlemeyi neredeyse bitirmişti.
Onlar ayrıldıktan sonra 3 Amerikalı geldi. 2 adam ve 1 kadın ve söylediklerini duyduğumda neredeyse yanlarına koşmak üzereydim. Pek planladığımız gibi değil ha? Ne dersin? Sonra biri güldü ve çok büyük bir kayıp değil ama dedi. Sonra adamlardan biri dosyaları ortadan kaldırmak konusunda bir şeyler söyledi ve babanın kabinine doğru ilerlediler. Ben karanlıkta saklandım ve onları izledim. Dosyaları çekmeye, defterleri karıştırmaya başladılar.
Delilleri mi yok ediyorlardı?
Kincaid başıyla onayladı. Evet, CIA'in olayla bağlantısına işaret eden şeyleri sanırım. Arkada bir radyo açıktı. Cinayetlerle ilgili haber yorumlarını duyabiliyordum. Daha fazlasını görmek istedim. O yüzden kapılardan birini açtım ama sanırım beni duydular.
Tanık yok. Emirleri öyleydi. Hayatta kalan kimse olmasın.
O yüzden çocuk kapıyı açınca başka ne yapabilirdi ki?
Bir iğne kaptı David ve beni kovalamaya başladı. Çocuk çıldırmış bir tavşan gibi kampın içinde koşuyordu. Sebastian Taylor şimdi olayı hatırlayınca Jones'un korumalarına vermeleri için adamlarına teslim ettiği AK-47'lerden birini kullanmayarak yanlış bir iş yaptığını anladı. İğnelerden birini kullanarak olayı örtbas edebileceğini düşünmüştü. Ama çocuk kaçtı, ormana kaçtı. Şimdi ara sıra hatırlıyordu. Yıllardır kapağını açmadığı bir kitabın sayfaları gibi bir görüntü bir diğerini getiriyordu peşinden. Diğer iki ajanın Johnson kabininden dışarı çıktıklarını gördü. ''O iğneyle ne yapacaktın?'' dedi Felicity iki hapşırık arasında. Ormandaki bitkilerin yarısına alerjisi vardı. ''Bize verilen emirler var.'' dedi. ''Cole amacımız konusunda oldukça net konuştu.''
''Yani bir çocuğu öldürecektin.''
''Buradan çıkmamız gerek.'' dedi Tat.
''Kasetli işim daha bitmedi.'' diye cevap verdi.
''Ben hiçbir yere gitmiyorum.'' dedi Felicity.
''Küçük bir çocuğu öldüreceğine inanamıyorum. Bu görev baştan sona bir traje.''
Cümlesini bitiremedi. Ted kadının boynuna bir iğne sapladı ve içindekini boca etti. Felicity titreyerek yere çöktü. ''Ne yaptın?'' diye bağırdı Sebastian.
Çırpınmalar başladı. Felicity'nin ölümü pek de rahat olmuyordu.
Görevi neredeyse 3 kez tehlikeye atıyordu. ''Bir çocuğun hayatta kaldığını öğrenmelerine izin veremeyiz.'' dedi Tat. ''Her şeyi anlatırdı.'' ''Ama sen...''
Tat uzandı ve Felicity'yi koltuk altlarından tuttu. Henüz ölmemişti ama kısa süre içinde ölecekti.
''Binaya taşımama yardım et, kimse anlamaz.''
Felicity konuşmaya çalışıyordu ama kafası kontrolsüz bir şekilde ileri geri savruluyordu. İzlemesi pek hoş değildi, Tat devam etti.
''Cole'a Johnson adamlarının onu önce ele geçirdiğini söyleriz. Yapılacak otopsilerin sayısını sınırlı tuttuğumuz sürece bir şey olmaz. Ve çocuktan bahsetmeyeceğiz, tamam mı? Kesinlikle burada değildi.'' ''Unutma, hayatta kalan yok, anladın mı?''
T
Ted de anlatabilir, çocuktan bahsedebilir diye düşündü.
Evet dedi Sebastian elinde tuttuğu iğneyi parmaklarıyla yoklayarak ve Ted'in iki küreğinin arasındaki noktaya gözlerini dikerek hayatta kalan yok anladım.
Kadını öldürdüler iğneyle yaparken gördüm. Sonra Sebastian diğer Amerikalıyı öldürdü.
Kincaid duraksadı ceketine uzandı ve plastik bir poşetin içindeki yarı dolu bir şırıngayı çıkardı. Sebastian şırıngayı attı. Neden aldığımı bilmiyorum ama her yerinde onun parmak izleri var. Sebastian Taylor'ın ne tür bir adam olduğunu dünyanın öğrenmesinin zamanı geldi.
Siyanür hala etkili mi baba?
Oldukça emin olmak için test ettirdim.
Kincaid plastik poşeti kaldırdı.
O helikopterler geldiğinde babanın kabinine doğru geri gidiyordu.
Sonra orman muhafızları ve yeşil bereliler geldi. Onun ortadan kaybolması gerekiyordu. Eğer onu orada görselerdi iki kıtada 6 farklı görev kül olurdu. İşte bu yüzden kaseti düzenlemeyi asla bitirmedi. Hep çocuk yüzünden. Cesetleri teşhis etmek için gelen bazı tapınak üyelerini tanıyordum. Beni yanlarında Amerika'ya götürdüler. Çocuklarından biri olduğumu söylediler.
Sonunda Kincaid sadık oğluna bakmak için döndü.
David, Amerika'ya vardığımda medya talancıların ailem hakkında söyledikleriyle aynı şeyleri söylüyordu. Dünyanın özür dilemek için 30 yılı vardı ve hiç kimse birkaç kıyıda köşede kalmış web sitesi ve yazar tarafından basılan bir iki kitap dışında hiç kimse onların hikayelerine sevgi ve insaniyet kazandırmayı, insan olarak ortak tanrımızın çocukları olarak hak ettikleri saygı ve itibarı onlara vermeyi denemedi.
Ve bu yüzden de medya patronları hesap verecekler.
Evet, bu yüzden hepsi hesap verecek.
Vadi Taylor aynada yüzüne baktı. Onunki bir katilin değil, bir vatanseverin yüzüydü. Olduğu tek şey buydu, bir vatansever. Ülkesi için ne gerekirse onu yapacak bir adam. Tıpkı Kuzey Ta Rus Savaşı'nda Güney'in askerlerinin yaptıkları gibi, özgürlük için savaşmışlardı. Eyaletlerin kendi kanunlarını oluşturma, kendilerini yönetme özgürlükleri için... Gerçek bir özgürlük, hakiki bir özgürlük. Özgürlüğü desteklemek adına ne gerekiyorsa şimdiye kadar hep yaptı. Bir vatanseverin yaptığı budur. Ve şimdi ne yapılması gerekiyordu? Karar vermesi sadece bir an sürdü, numarayı çevirdi.
Evet dedi hattın diğer ucundaki ses.
Benim, istediğim bende. Yarın sabah Stratford Oteli'nde 611 numaralı odada buluşalım. Öğle yemeğinden önce tam onda işleri o zaman hallederiz.
Bir kaza gibi mi gözükecek?
Dert etme hepsini planladım.
Tık. Evet Sebastian Taylor ne gerekiyorsa yapardı. Gerçek bir vatanseverdi. Sayfanın üzerine bazı notlar karaladı ve konuşmasını bitirmek üzere işe koyuldu. 69. Bölüm. Aaron Jeffrey Kincaid'in jeti Kuzeydoğu Tennessee'deki Three Cities bölgesel havalimanının kenarındaki kurumsal pistlerden birinde durdu. Gerekli evrak işlerini yapmadan rüşvetle işini halledebileceği kadar küçük, aynı zamanda jetinin sığabileceği kadar büyük bir havaalanıydı burası. Ve Asheville'e yakındı. 90 dakikadan az bir araba sürüşü mesafesinde. Jetten çıkıp asfalt yola ayak bastı, rutubetli sonbahar havasını içine çekti. Bu uçağı son kez kullanışı olacaktı. Oldukça faydası dokunmuştu. Tıpkı çiftlik gibi. Tıpkı Rebecca ve Caleb gibi. Jessica gibi. Ailesinin yaptığı gibi. Her şeyin bir zamanı, bir yeri ve bir amacı vardı. Kader böyle bir şeydi. David yanında duruyor. Telefonunu cebine koyuyordu.
Baba, ev hazır.
İyi, bize dinlenmek ve yarınki işlere hazırlanmak konusunda faydalı olacak.
Tam o sırada uçuş pistinin kenarında bir minibüs belirdi ve hangardan birkaç metre ileride durdu. Şoför kapısı açıldı ve ince yapılı, son moda bir gözlük takan, üzgün görünüşlü bir adam saygılı bir şekilde selam vererek aşağı indi.
''Baba, Theodore'' dedi Kincaid, ''her şey ayarlandı mı?''
''Evet, üniformalar evde.''
David minibüse yaklaştı.
''Peki ya sevkiyat geldi mi?''
Otelde baba.
İyi. Kincaid bileğindeki yara izini kaşıdı. Şimdi Bethany ile ilgili konuşma zamanı geldi bence.
Onu bıraktığında ölmemişti Theodor.
Kısa bir duraksama. Evet baba, biliyorum.
David Theodor'un arkasına kayıverdi.
Sana belli komutlar vermiştim.
Özür dilerim baba.
Şimdi bir seçim yapmak zorundasın.
Dudağını ısırdı. Seçim mi?
Kendin mi yapmak istersin yoksa David'in yardım etmesini mi?
Theodor güçlükle yutkundu. Baba lütfen, elimden gelenin en iyisini yaptım.
Kincaid sessizce bekledi.
Lütfen ben...
Tamam, David o zaman.
David ileri adım attı ve kaburga kıran, soluk borusu parçalayan, sıkı bazı kung fu hareketleri yapıverdi. Sonra da aileye katılması için kendisini davet eden ilk kişi olan genç adamın boynunu kütürdetti. Birkaç saniyede iş bitmişti. Ne de olsa insanlara diğer tarafa geçiş konusunda yardım etmek David'in uzmanlık alanıydı. Kincaid adamın ufak olan bedeninin rutubetli yol üzerinde seyirip titremesini izledi. Tapınaktakileri düşündü. Yatan ve bir daha hiç kalkmayanları, Jacuzzi'yi, Jessica'yı.
Rahip Jim Jones'un sözlerini, benim için ölüm korkulacak bir şey değildir. Asıl tehlikeli olan hayatın ta kendisidir.
Minibüsün arkasına koy onu, dedi David ve diğer adam. Henüz sıcak olan cesedi aracın arkasına sürükleyerek içeri çektiler.
Uçağı saklayın, dedi Kincaid, hangara kilitleyin.
Sonra ailesiyle birlikte minibüse bindi ve kaderini gerçekleştirmek üzere yola koyuldu. 70. Bölüm. Alice Holden geçti ve banyoya girdi. Biraz gergindi ama en azından şimdi çocukları güvendeydi. En önemlisi buydu. Çocuklar, o gün erken saatlerde onları memur Lewis ile göndermişti. Lewis yanında güvende olacakları konusunda kendisine söz vermişti. Banyo lambasını yaktı ve aynada çenesindeki çizgiyi gördü. Garrett'in saldırdığı ve onu hastaneye gönderdiği günden kalan hafif bir iz hala görünüyordu.
Evet, tehlikeli bir adam tarafından tehdit altında tutulmanın nasıl bir şey olduğunu biliyordu. Talimatları almıştı ve onlara uyacaktı. Ne dedilerse sonuna kadar yapacaktı.
Alice McMichaels'ın çocuklarını korumak için her şeyi yapardı. Duş perdesini çekti ve suyu açtı.
İllüzyonist sırıttı. Demek şimdi.
Grolin öldü. Vanessa da o sabah son nefesini verdi.
Ne kadar talihsizce. Oradaydı. Çok trajik.
Doğru, Grolin'in ölümünü daha şık, daha az rahatsız edici bir şekilde sahnelemeyi ummuştu. Ama onu ancak uyuşturarak o kadar süre boyunca tutabilmişti. Üstelik Grolin'i çılgına dönmüş bir vaziyette o mağazaya göndermek çok dahiceydi. Adam ajan Jiang'la kavga bile çıkardı. Vanessa'yı golf sahasına çağırmak gerçekten riskliydi. Ama ajanları olayları kontrol altında tutabileceği kadar ıssız ve net bir tanıklık olmadan ateş edilebilecek bir yere çekmesi gerekiyordu.
Beyinsiz dedektifler tam da tahmin ettiği gibi hareket etmişlerdi. Parçaları asla bir araya getiremez, bağlantıyı kuramazlardı.
Alice'in evini karanlık bir yerden izlerken illüzyonistin aklından geçenler bunlardı. Burada ilk bulunuşunu düşündü sadece birkaç gün önce. O zaman kendisine, dürtülerine, arzularına hayır demesi ne kadar da zor olmuştu. Ama şimdi o an gelmişti nihayet. Birkaç dakika önce Alice banyoya girdi. Camlarda oluşan buharı görebiliyordu. Duş alışını düşündükçe nefes alışı derinleşti, hızlandı. Tatlı yaz güneşinin altında sarı limonata. Az kaldı, az kaldı. Bekledi, banyo ışığı söndü. Hole girişini, oradan da odasına geçişini hayal gücüyle izledi. Ve bir mucize gibi yatak odası ışığının yandığını gördü. Sadece hayalinde değil, gerçekte de ve perdelerin arkasında havluyu bırakan kıvrak bedenini, kıvrak, evet, onu tanımlamak için iyi bir sözcüktü, doğru sözcük, mükemmel sözcük, kıvrak. Bu sözcüğü daha sonra kullanacaktı. Bu geceyle ilgili yazarken, tatlı tatlı limonata. Birkaç saniye sonra yatak odasının ışığı söndü. Biraz daha bekledi ama sonra beklemekten sıkıldı. Alice için yeterince beklemişti, hatta fazlasıyla.
Kendisini iyi oynanmış bir oyunla ödüllendirmenin zamanı gelmişti. Savaşın ganimetlerinin keyfini çıkarma zamanı. Bir sürüngen kayganlığıyla eve yaklaştı. Eldivenlerini ve kayak maskesini taktı. Yine arka kapı. Bu kez kilitliydi. Ah iyi. 30 saniyeden az bir zamanda açtı. Güvenlik sistemini devre dışı bıraktı. İçeride evin kokusunu aldı. Hafif tanıdık. Hafif yabancı. İçinde Garrett'ın burada yaşadığı günlerden kalma sigara dumanı izi olduğu halde tatlı ve temiz. Kulak kabarttı. Uyuyan bir evin sesleri dışında hiçbir şey. Holde sessizce ilerledi. Brenda'nın odasını geçti. Jacob'ın odasını geçti. Durup fotoğraflara bakacak zaman yok. Bu gece olmaz. Bu oyunun son hareketiydi. Oyun tahtasının diğer tarafından uzanıp Alice'e dokunmuştu. Ve şimdi onu alıp eve götürme, sahiplenme zamanıydı. İllüzyonist yatak odasının kapısını araladı ve Alice'in yatakta yattığını gördü. Örtülerin altında hareketsiz bir beden. Kafasının içinde bir ses duydu. Bir dolabın içinden dışarıya seslenen küçük bir çocuğun sesi. Anne! Hayır. Orada mısın anne? Hayır, bunları düşünmeyecekti. Düşünmek zorunda değildi ve düşünmeyecekti. Hayır, hayır, hayır. O koku ne anne? Sakin ol, bir adım önde, daima bir adım önde. Alice pencereyi çok az aralık bırakmış ve yün bir battaniyeyi boynuna kadar çekmişti. Kızıl saçlar yastığın üzerine yayılmıştı. Elini cebine soktu, ilaçlı kumaş parçasını çıkardı ve Alice'in hafif nefes alışını duymaya çalıştı. Duyamadı pek. Havaya karışan nefis parfüm kokusunu içine çekmek için bir an gözlerini kapadı. Onun parfümü, onun güzel parfümü, ona dokunmanın bir yolu. Eğildi, örtüyü tuttu, şahmat kaldırıp attı. Sadece bir yığın yastık ve bir peruk buldu. Arkasında bir kadın sesi duydu. Hareket etme, edersen ölürsün. Şahmat, yakaladık onu. Lien Hua'nın ona kıpırdamamasını söylediğini duydum. Holdeki ışıkları yaktım ve saklandığım banyodan hızla çıktım. Lien Hua'nın katilin 2 metre arkasında silahıyla sırtına nişan almış bir halde yatak odası kapısında durduğunu görebiliyordum. Dizlerinin üzerine çök diye emir verdi hemen. İki eli havada yatağın yanında hareketsiz duruyordu. Baştan ayağı siyahlar içindeydi. Bir kayak maskesi giymişti başına, yüzünü göremiyordum. Ellerini iyice aç diye bağırdım. Sürekli açık tut, yavaşça aç. Öne doğru dikkatli bir adım attım. Tamamen hareketsiz duruyordu. Hareket eden tek yeri göğsüydü. Neden hareket etmiyor? Neler oluyor? Onu yakaladık dedim üzerimdeki çipe. Ralph'in cevap verdiğini duydum. İçeri giriyoruz. Evin dışında projektörler yandı. Çevreye sakladığımız ajanlar ve polis memurları yerlerini aldılar. Alice bize yardım etmeyi kabul etmişti. Çocukları korumak için ne yapmamı istiyorsanız yaparım demişti. Biz de illüzyoniste hamlesini yapacak kadar yer bırakarak adamlarımızı yerleştirdik. Hava desteği gelmek üzereydi, bir yere gidemeyecekti. Dizlerinin üstüne diye bağırdı Hileyen Hua, hemen! İllüzyonist yavaşça diz çöktü. İleri doğru gittim ve silahımı doğrulttum. Ellerini iki yana aç dedim. İyi hareket Patrick. Sesi zor duyulur bir fısıltı halindeydi. Telefonda duyduğum sesle aynı ses miydi anlayamıyordum. Biraz tanıdık geliyordu ama anlaşılamayacak kadar düşük bir tondaydı. Ellerini yavaşça dikkatlice başına doğru götürüyordu. Ama oyun daha bitmedi. Tam parmakları başının kenarına değince ışıklar söndü. Ayaklarımın dibinde hareketler, barut kıvılcımı bana çarpan biri yerdeydim. Zorlukla soluyan birini duydum, bir düşme sesi. Dolabın yanından gelen hafif bir inleme, kırılan camın gürültüsü, bir çığlık. 29. ayrımın sonu. Sayfa 393.